Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Genç Zamanlar'a hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç. Bugün çok özel bir misafirimiz var. Mehmet Lütfü Arslan abimiz bizlerle birlikte olacak. İnşallah birlikteliğimiz, beraberliğimiz hayırlara vesile olur diyelim.
Özel ve değil ya, ben özel bir misafir değilim. Ben geliyorum zaten buraya.
Bizim için özelsiniz abi her zaman.
Lütfü abi bence mekanın sahibi direkt.
Evet. Yok, özellik şuradan kaynaklanıyor. Biz artık Salih'le iki evli insan olarak konuşuyoruz.
Abi estağfurullah.
Salih'im, buradan ben duyurusunu yapmış olayım kıymetli dinleyicilerimiz. Kardeşimiz kaç günlüksün Salih'cim?
Abi iki hafta oldu.
İki haftalık, evet, çiçeği burnunda. Kırkı dolmadı da. Taze, daha yeni bir evli olarak dinini tamamlamış inşallah.
İnşallah, teşekkür
ederim. Daha doğrusu abi, oradaki hani diyor ya, evlenin dininizi tamamlarsınız hadis-i şerifi. Oradaki zannediyorum nükte insanın artık dinini kemale erdirebilecek bir vasatı bulduğuna dairdir. İş bundan sonra başlıyor. İnşallah Allah eşinizle iki cihan saadeti lütfetsin. Dininizi kemale erdirmede size gayret versin diye dua ediyoruz. Amin. Buradan da özellikle böyle senin yüzünün kızarmasına pahasına bu meseleyi gündeme getirmem de tam da duaya vesile olsun diye, yani bizi dinleyenler
İnşallah.
Dua etsinler diye.
Allah razı olsun abi, çok teşekkür ederiz. Ve diğer konuğumuz, kardeşimiz zaten programın bizle beraber aslında iştirakçısı diyelim. Ömer Faruk Özbil, Genç Dergisi yazı işlerinden. Ömer, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün inşallah beraber Lütfü abi ağırlayacağız seninle. Özel soruların varsa, yani Lütfü abi hani sormak isteyip de soramadığın sorular varsa tam zamanı.
İnşallah. Tamam. Güzel sorularımız olacak Lütfü abimizle.
Eyvallah. Abi yani bizim için özel olmanız tabii ki programımızın aslında hani başlatıcısı olmanız. Bize bu bayrağı siz teslim ettiniz. Bize devam ettirmeye çalıştık.
Güzel bir formata döndü ama ben
inşallah
takip ediyorum. Özellikle genç aktivistleri, hani şimdi yeni çok güzel bir kelime aslında, çok da Türkçe değil ama aktivist aslında gönüllü diyebileceğimiz, ama gönüllülük biraz daha böyle sanki gönlünü ortaya koyarak iş yapan anlamında, ama bir de aktivist dediğimiz bir takım sosyal sorumluluk projelerini yürüten, faaliyetleri başlatan, bununla ilgili ön alan insanlar burada konuk oluyorlar. Çok güzel gerçekten. Belki daha çeşitlenir. Daha farklı kesimlere, farklı belki projelere de el atarsınız. Çünkü hakikaten biz dünyanın gidişatından sorumluyuz Salih'ciğim. Bu çok önemli bir düsturdur. Bizim belki bazı özel gündemlerimiz olabilir. Meşrebimizden kaynaklanan, belki biraz hani yöneldiğimiz yönden kaynaklanan. Fakat her yüreği görebilecek, her mazluma, her dertliye, her garibe bir şekilde elimizin olmadığı ilgimizin ulaşabileceği bir efendim yürek genişliğine sahip olmamız gerekiyor. Bu açıdan da daha belki çeşitlendirmek lazım. Yani bir hayvan hakları da mahlukata dair bütün efendim gündemlerde bizim gündemimizdir. Ne çevre bizim gündemimizin dışındadır, ne hayvan hakları gündemimizin dışındadır, ne efendim bir işte enerji bölüşümüyle ortaya çıkan bu kıyıcı dünya bizim gündemimizin dışındadır. Biz aman ne olursa olsun diyemeyiz. O açıdan da bu konuda yüreği acıyan herkesle buluşmak, fikir birliği, söz birliği, eylem birliği ve inşallah ufuk birliği yapmak gibi bir efendim gayeyi hep böyle gözetmek zorundayız.
İnşallah abi. Niyetimiz, bunu hemen Ömer not alalım.
Evet abi, not aldım hemen.
Niyetlerimiz arasında ekleyelim. Abi dilerseniz başlayalım o zaman. Biz de şu an soruları yöneltmeye size. Şu an Türkiye'nin mevcut gündeminden yola çıkarak sorular soracağız. Tabii ki çok siyasi ya da polemik oluşturacak meselelere girmek istemiyoruz malum, biliyorsunuz. Bu bizim hani kendi gündemimiz dışında olan bir şey değil ama çok belki de bir yere varmıyor bunları konuşmakta bazen. O yüzden biz en faydalı ne olur bize diye düşünüp onları sormak istiyoruz. Üniversite tercih dönemleri şu an sonlandı. Tercihler yapıldı. Herhalde tercihler şu an açıklanacak. Sonuçlar.
8 Ağustos'ta.
Evet, 8 Ağustos'ta abi. Duyurdular dün.
Ek tercihler olacak sonrasında. Ek kontenjanlar olacak. Şimdi bu tercih döneminde abi çok dikkatimizi çeken bir hadise vardı. Bunu Türkiye gündeminde eklemiştik Genç Dergisi'nde. Özel üniversitelerin, özellikle vakıf üniversitelerin çokluğundan sebep ortaya çıkan bir rüzgar var. Yani öğrenci artık üniversiteyi sadece eğitim amaçlı ya da sadece ben buraya gideyim işte geleceğime yön vereyim maksadıyla değil sanki. Acaba ne alabilirim düşüncesinin de biraz sanki oluştuğunu gördük. Siz aynı zamanda bir eğitimci olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani işte öğrencisine araba teklif eden, ev teklif eden, dereceye giren öğrencilere bir anlayışın oluşması nasıl yorumlanmalı abi? Bunu sormak isteriz öncelikle.
Tabii biz çok böyle olayın farkında değiliz ama üniversite tercihi yapan ailelerde, hele hele bir de ilk bine, ilk yüze girmiş ailelerde çok tatlı telaşlar vardı. Hangi anlamda? Özellikle özel üniversitelerin üst düzey yöneticileri, rektörler, çocukların, bu ilk dereceye giren çocukların kendilerine tercih yapabilmeleri noktasında onları böyle tabiri caizse bombardımana tuttular. Teklifler yaptılar. Benden bile birkaç telefon isteyen oldu. Şuna ulaşmak istiyoruz, buna ulaşmak istiyoruz diye. Ve ortaya böyle 6.000 lira gibi, normalde işte 15-20 yıllık bir memurun bile zor kazanacağı paraların, evet, efendim telaffuz edildiği çok ilginç bir efendim şey ortaya çıktı. Bizim dönemimizde kazandıktan sonra burs alma yarışı olurdu öğrenciler arasında. İşte 5 burs, 10, 12 burs alabilirdim ben kendi öğrencilik dönemimde. Hatta böyle bir espri konusu olmuştu. Burs zamanı ayın birinde taksi tutarak burslarını topluyor diye. Böyle bizde ilginç bir şey. Bu belki hani 15 Temmuz'da öne alınan girişimin faillerinin bize bulaştırdığı bir kötü ahlak da olabilir. Bir seçkinci, işte efendim başarılı olana, öne çıkana, birinciye, üstüne, zekiye yönelik bir ilgi var. Bu belki bir yere kadar normal görülebilir ama bu hakikaten bir çılgınlık düzeyine geldi şu sıralar. İşte birinci bizi tercih etti, İşte onun da tercihi budur tarzında. Bir ara bunu dershaneler yapardı hatırlarsanız.
Evet, tamam.
Şimdi niye öyle bir çaba içerisine giriyorlar? İşte biz daha başarılıyız, biz daha efendim öndeyiz, daha seçkiniz, daha böyle zekiler bizi tercih ediyor diye. Onun için de her türlü imkanı seferber ediyorlar. Burs veriyorlar, laptop veriyorlar, ücretsiz konaklama imkanı veriyorlar. Yani Türkiye'de tabii refah da arttı son 10-15 senedir. Böyle bir ilginç bir iyileşme var üniversite öğrencilerinin seviyesinde. Yani Türkiye'de şu an en konforlu iş üniversite öğrenciliğidir desek hakikaten yeridir. Buradaki tabii temel sıkıntı eğitimin bir ticarileşmesinden kaynaklanan bir sıkıntı. Bir ticari müessese olarak bakıldığı zaman özel üniversiteler sonuçta belli bir öğrenci sayısına ulaşıp o öğrenci sayısıyla elde edecekleri gelirle o şeyi döndürmek durumundalar. O çarkı. Bunun için de işte piyasa ne emrediyorsa, eğitimden daha ziyade, eğitimin pedagojik gereklerden daha ziyade piyasa ne emrediyorsa onu yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ortaya da böyle ilginç, sakil durumlar ortaya çıkıyor. Yani bir ben çok normal karşılamıyorum doğrusu. Bu bir şekilde hani tepkisini doğuracak. Bu ticarileşme ve eğitim yan yana yürümeyecek. Ya bir küçülme olacak veyahut bir şekilde devlet müdahale edecek. Bunun önü alınacak yani bir şekilde. Böyle gidemez. Düşünmüyorum böyle gideceğini.
Bir de hani üniversitelerin sayısı da çok arttı abi şu an hakikaten. Çok fazla üniversite var. İstanbul'da özellikle biz nüfusundan toplu taşımada olsun, trafikte olsun yaşamış olduğumuzu kalabalıktan şikayet ediyoruz bazen. Ama bu kadar üniversitenin olduğu bir yerde de nüfusun azalması ya da nüfusun normalleşmesini beklemek hakikaten normal bir durum olmaz. Yani özel üniversite sayısı da çok fazla şu an. Devlet üniversitesi belki normal ama çok fazla yeni yeni üniversiteler kuruluyor. İsmini bilmiyoruz artık bazen üniversitelerin gibi bir durum da oluşuyor. Tabii üniversitenin çoğalması iyi bir şey belki ama bunun bir yerde toplanması ve o üniversitenin birbiriyle yarış haline geçmesi çok ilginç manzaralara neden
oluyor. Şimdi burada hani nitelikte bir yarış olsa, hayırda yarışmak gibi, bu bir dereceye kadar güzel de bir şeydir. Ama şimdi sen üniversite sayısı arttı diyorsun ya, ben de piyasa tabiriyle şöyle onu değerlendireyim, rekabet artıyor yani.
Evet.
Peki rekabet neye yönelik bir rekabet? Rekabet daha çok Ar-Ge'ye fon ayırmak, daha nitelikli hocalar bulup daha nitelikli eğitim vermek olsa insanın içi acımayacak. Ama rekabet işte bir şekilde öne geçmişi bulmak, yakalamak ve ona işte bir takım böyle görünürde pırıltılı vaatlerle onun önünü açmak. Halbuki o da piyasanın gerektirdiği bir takım meslekler dışında çok da böyle hani bizim esas belki ihtiyacımız olan alanlara yönelik bir yatırımı maalesef vaat etmiyor. Bu açıdan da mesela 6000 lira burs verilen bir öğrencinin muhtemelen o süreçteki performansı, çalışma şartları, yönereceği alanlar işte hep piyasa tarafından şekillendirileceği için mesela bunun bir çok böyle ülkesinin geleceği için Türkçe düşünen bir felsefeci olabileceğini düşünmek çok mümkün değil mesela. Hı. Yani o piyasanın emrettiği bir alanda gelişecek.
Piyasada nerede şu an?
Ne rağbet varsa oraya yönelecek. Çünkü o 6000 lirayla zaten siz onun ahlakını bozdunuz 2 dakikada yani. O bir şekilde artık üniversiteden sonra 60.000 liranın belki peşine düşecek. Bu da zaten belli eğilimlerin, belli yönelimlerin, hakim olan anlayışın, algının aslında sürdürülmesi anlamına geliyor.
Bir de şey cazibesi var abi mesela Amerika'ya gönderiyormuş okul. İşte öyle diyorlar. 4. sınıfa geldiği zaman okul seni Amerika'ya gönderiyor. Yani Amerika'ya gitmek okulun bir pazarlık unsuru. Yani hani Amerika'ya niye gittin ya da nerede kaldığından ziyade nasıl bir şey alacağından ziyade Amerika'ya gitmek. Çünkü o Amerika'ya gitmenin belki hani merkezden çıkan şeyle alakalı belki. Yani Amerika'ya gittik geldik havasını belki sana katacak. Çok ilginç bir pazarlık şeyleri var. Yani biz Amerika'ya gitmek için belki ya da bir yerlere gitmek için bir bedel ödüyoruz hakikaten abi. Yani biz ödedik ya. Yani ne bedel ödüyoruz mesela? Ünsiyet kuruyorsun, ilişki kuruyorsun. Yani bize de bazı ülkelere gitmek nasip oldu. Bu tamamen işte sivil toplumla, gönüllülükle tanışmamızla oluşan bir süreçti. Yani bize kimse bunu pazarlamadı. Yani gence gelin, Uluslararası Gençler Derneği'nde takılın. İşte Lütfü abiyle oturun kalkın, onları dinleyin ya da bu işleri merak edin. Sizi Afrika göndeririz demedi kimse. Biz bu işe girdik, yani gönül verdik bu işlere hakikaten, yardım edelim dedik. Ve nasip oldu işte TİKA'nın, GSB'nin projeleriyle birlikte bir şekilde bir yerlere gittik. Ama ne gezmeye ne de oradan aldığımız kültürü buraya böyle hani hakim kültürü diye sunmaya. Yani Afrika zaten gündemde olan bir yerde. Bu çok garip geliyor bana hakikaten. Ve dediğinizi kesinlikle ben de abi bir genç olarak katılıyorum. Üniversite tercih yapacak arkadaşlar bence bunu kesinlikle düşünmeliler. Yani özel üniversiteler ya da devlet üniversitesi de olsa ne katacak yani ne katabilecek bana diye düşünmesi gerekiyor insanların. Çok buyurun abi.
Sen bir şey şimdi söyledin ya demin bana ilginç bir şey gibi geldi bu. Şimdi hakikaten Uluslararası Genç Derneği ile Genç Dergisi ile oradaki arkadaşlarla beraber oldun sana Afrika kapıları açıldı.
Tabii.
Şimdi bu bir tarafından bakıldığı zaman ha demek ki Afrika'ya önce gidebildin diye bu malum piyasa bakışıyla bakıldığı zaman işte söyledi, Afrika tabii. Açılmış. Kardeşim oraya da ancak gidersin sadece bir şeyler verirsin. Ama bu vicdanın merhametin bakış açısından bakıldığında ne kadar büyük bir bahttır yani. Hakikaten bir bahttır. Herkese böyle nasip olmayacak bir şeydir. Şimdi bir takım bazı insanlarla beraber olursun. İşte 6000 lira burs alırsın. Sana Amerika kapısı açılır. Ama sonra ne olur? Ülkene dönmeyi bile düşünmeyeceğin. İstemez. Efendim bir o rahat konforun içerisinde. Ha döndüğün zaman da ya burada hiç bilime değer verilmiyor. İmkanlar kapalı işte efendim. Burada algılar çok güdük, kısır, sığ. Tamam bir şey demiyorum ben. Hakikaten çok belki o anlamda yanlış da yapılmıştır. Ama insan gerçekten bulunduğu yerin nereden çıktıysa oranın zamanla algısı, anlayışı çerçevesinde bir şekillenmeye gidiyor. Biz buranın insanı oluyoruz. Buradan bakıyoruz. Ve bir burası da gerçekten ilginç bir yer. Doğu ile batının kesiştiği bir yer. Ama hiçbir zaman için batı biz olmayacağız, olamayacağız. İyi ki de olamayacağız. Çünkü orasının tamamen böyle o bireysellikten bakışla ortaya çıkan düzeninin global manada dünyayı nereye götürdüğünü maalesef görüyoruz. Alınacak şeyler var mı? Vardır şüphesiz. Gitmek lazım. Sınırlı olsa, mahdut da olsa bir takım sürelerde orada bulunmak lazım. Ama dönüşün niyetini iyi tutmak ve muhakkak dönmek lazım. Var olacaksak burada var olacağız. Yok olacaksak da burada yok olacağız. Öleceksek de burada öleceğiz. Bu vatan duygusu nereden geldiğine dair, nerede durduğuna dair o algının muhafaza edilmesi şart. Bizi mevcut algı, popüler kültür kimliksizleştiriyor. Nerede olsa yaşarım, nerede olsa bulunurum, nerede olsa ekmeğimi alırım. Bunu 100 sene önce Tevfik Fikret zannediyorum. Vatanım arz, vatanım arz. Kardeşim bütün insanlık gibi böyle bir ifadeyle dillendirmişti. Bugün gerçekten ihanet şebekelerinin Türkiye'yi artık karşısına alan insanların nasıl bir kimliksizliğe, nasıl bir efendim yok oluşa sürüklendiğini görüyoruz. Nereden geldiğini bilmeyen hakikaten nereye gideceğini de bilemez. O açıdan kimlerle beraber olduğumuza, kimlerle beraber takıldığımıza ve onun sonunda bize hangi kapıların açıldığına aman aman dikkat edelim.
Eyvallah. Ömerciğim, sen burada araya girmek ister misin? Üniversite öğrencisi olarak, sen de şu an üniversite öğrencisisin.
Ömerciğim, sen 6 bin lira burs alıyor musun ya?
Yok, daha 6'ya yetişemedik abi.
Sana kimse burs vermedi mi?
Yok, bize kimse vermiyor abi. Ya üniversite konusunda beni en çok etkileyen olay şöyle olmuştu. Geçen sene tercih yapacağım zaman İstanbul'a geldim. Tercih yapmadan önce tabii ben hani okulu okudum, puanı aldım, kendi tercihim, kendi kararım ama bir büyüğüme bu işi daha önce yapmış, bu işte yol almış birine danışmayı doğru buldum. İşte okul hocalarıma danıştım. Sonra Süleyman abiye geldim. Süleyman Ragıp Yazıcılar abimize danıştım. O zaman bana şey söylemişti. Normal gittiğin binanın içine girdiğin bir üniversite okuyacaksın ama bununla birlikte dışarıda da bir üniversite okuyacaksın. Esasen seni şekillendirecek üniversite o ikinci, dışarıda okuduğun üniversite olacak. Ona çok önem vermen gerekiyor demişti. Bence üniversiteyi tercih ederken tabii önemli, gittiğimiz okul, okuduğumuz bölüm, aldığımız burs nispeten önemli ama bu ikinci üniversite hususuna da çok önem vermemiz gerekiyor ki.
O görünmeyen bir üniversite aslında.
Aynen öyle. Şekillenmemiz sağlıklı olsun dediğiniz gibi Lütfü abi. O kimliksizliği şey yapmayalım, o konuma gelmeyelim.
Acaba abi üniversiteler pazarlıkçı şey dese, burayı tercih eden gençleri evlendireceğiz, düğünlerini yapacağız. Mesela evlerini döşeceğiz falan. Aslında çok dikkat çeker.
İki haftalık bir evli olarak bunu söylemem manidar sadece. Yani demek ki gençlerin derdiyle dertleniyorsun yani, güzel.
Tabii, çok şikayet var abi gençlerden.
Yani onun ben çok revaç bulmayacağını düşünüyorum. Çünkü ilginçtir bak, bu gençlerde son dönemde bu evlilik hadisesi gündemden düşmeye başladı. Yani hem yaş yükseldi hem de böyle bir birbirinin yükünü çekmek gibi bir şeyi kimse aslında şey yapmıyor yani. Düşünmüyor artık yani. Yani bizim zamanımızda 24-25 yaşları çok böyle ideal evlilik yaşı olarak görülürdü. Şimdi o gittikçe çıta yükseliyor yani 26-27-28. 30'dan sonra Allah kayıra zaten yani. Tamamen mantığın hakim olduğu o yaş düzeyinde evlenmek istemeyebilir insanlar. Yani çok ilginç geliyor bana gerçekten. Birçok böyle tanıdığım arkadaş var. Hem erkek hem kız evlenemiyorlar yani. Bu ilginç bir şey. Yani bu sadece hani kısmetsizlikle alakalı bir şey değil yani. Çünkü biz nereye dönsek kapı oradan açılır. Allah bize hep böyle bir niyetimize göre kapı açar ama insanlar teslim olmak istemiyorlar ya da esir mi almak istiyorlar, artık orası biraz meşkuk.
Eyvallah abi. Diğer bir gündem.
Bu gündem pek açmadı size herhalde bu son söylediğim.
Salih abinin gündemi değişmiş bu sorudan, bunu anladım.
Evet, ben zaten evlilik... hiç enteres etmedim. Ben zaten evlendim dedim.
Benim için
aslında Ömer Faruk gözleri parladı bak. Tabii. Dikkat et. Şimdi Ömer Faruk, senin yaşın kaç?
Abi yaşım 22.
Daha var önünde diyorsun yani.
Yani
hiç biraz... aklın ucundan geçmiyor değil mi bu arada?
Yok, benim geçiyor. Ben cidden düşünmeye başladım. Yani bir ihtiyaç...
Sen hem çalışıyorsun bu arada değil mi?
Tabii çalışıyorum abi.
Tamam, güzel bak. Tamam, iyi. Hayırlı olsun inşallah.
Liste yazdı Lütfü abi herhalde.
Hayırlısı olsun Ömer.
Hayırlısı abi.
Abi tabii evlilik meselesi önemli mesele.
Ama şu an gündemimiz değil diyorsun. Peki, tamam.
Yani bunun sulandırıldığını da görüyoruz abi Türkiye'de. Biraz da ben hani espriyle karışık söyledim bunu. Bu da sulandırıldı. Yani evlilik programlarını biliyorsunuz abi.
20 ya yaşındaki, onlar hakikaten fecaat
abi ya, 20 yaşındaki fecaat. Ömer 22 yaşında şu an evliliği yeni yeni düşünmeye başlayacak belki. Ama 18 yaşındaki 19 yaşındaki çocuklar oraya çıkıp sırf oradan aldıkları işte rating şeyleriyle falan bir yerlere gelmek için.
Ya Salih'im, sen iletişimcisin bak. Ömer Faruk da iletişim okuyor. Bunlar kurgu kardeşim. Evet. Bu evlilik programları aslında bir entertainment diyorlar yani. Eğlence sektörünün böyle resmen böyle figüranların tutulduğu, para verildiği, para ödendiği. 4 hafta o adama, işte Bayhan diye bir tane şey var. 4 hafta buna 10 bin lira veriyorlar program başına. 4 hafta boyunca bu, sen burada duracaksın. Ne yapacaksın? Felancayla böyle bir şey yapacaksın. Sanki evlenecekmiş, birbirine talipmiş rolü yapacaksın yani. Ya 4 hafta boyunca reytingler üst sıralarda. O reytinglerle gelen reklam geliri bu adama verdiğimiz, bu kadına verdiğimiz. Ha tamam, kârdayız. Böyle bakılıyor yani hadisi. Ya yoksa ya hakikaten bulduralım insanları, evlendirelim. Ya bu iş böyle açıktan, çok affedersiniz, yani herkesin gözünün içine sokarak birbirini böyle her türlü ince ayrıntısını, mahrem kalması gereken ayrıntısını herkesin önüne dökerek olur mu yani? Bunu yapan güzel vakıflar var. Mesela Konya'da böyle bir vakıf var. Mihir Vakfı diye. Biliyorum yani. Evlenmek isteyenleri, kızları, erkekleri buluşturun. Çünkü hani evlilikle ilgili demin konuştuk ya.
Evet abi.
En çok hani bu işten uzak tutan meseleden bir tanesi maddi boyutu. Yani bir ev döşemek, işte efendim bir hayata başlamak öyle kolay mı diye insanlar ondan sarfı nazar ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir böyle vakıfların bu konuda yardımcı olmaları önemli. Ama bu hayır sahiplerinin, yani bu sadece muhatapların bilebileceği bir gizlilikte olmalı yani. Mahremiyeti ihlal etmemeli. Böyle evlilik programları gibi olmamalı yani.
Evet. Ömer, öyle olmamalı.
Şöyle bir sektöre de yol açmış abi. Onu da ekleyeyim isterseniz. Onu da yeni fark ettim. Programa katılan insanlar belli bir süre sonra sosyal medyada fenomen oluyorlar. Ve i̇şte o fenomenlikten yola çıkarak işte ürün böyle pazarlama, ürün tanıtma gibi şeyler yapıp ayrıca oradan da para kazanıyorlar.
Evet, evet, aynen.
Tamamen bir sektör oluşmuş durumda bu konuda.
Sıçrama, basamak olarak kullanıyorlar. Evet. Diğer programlar da öyle. Yani o diğer talk show programları, show programları hep farklı farklı yerlere geldiler. Oyuncu oldular kimileri. Kimileri yazar oldu. Kitapları çıktı. Ya işte o evlilik programı sunan hanımefendilerin kitapları var mesela. Satıyor onlar abi şu an. Bizim bestseller dediğimiz. Evet.
Bestseller ne demek?
Yani çok satanlar dediğimiz. Bazen siz de öyle terimler kullanıyorsunuz abi. Biz sormuyoruz ne demek diye.
Soracaksın ama. Abi anlamıyorum diyeceksin.
Eyvallah. İyi bildiğimiz yerden geldi Ömer bu sefer. Abi bizim hakikaten çok sevdiğimiz ve dergimizde de röportaj olarak yer verdiğimiz, bazen haberlerde de konu edindiğimiz, çalışmalarını böyle güzellikle, gıpta ile takip ettiğimiz Diyanet İşleri Başkanımız, eski başkanımız Mehmet Görmez görevden ayrıldı. Bununla alakalı ya biz ne konuşuruz tam bilemiyorum aslında ama ben şunu sormak istiyorum abi. Gerçekten gençlerle bu kadar alakadar olan ya da alakasını hissettiğiniz daha önce bir din adamı, yani bu tabiri de kullanıyorlar, daha önce görmüş müydünüz siz?
Şimdi bir kere o din adamı tabirini Mehmet Görmez karşı çıkardı, hatırlarsın. Evet. Biz din gönüllüsüyüz.
Din gönüllüsü diyordu.
Derdi. Bir kere Mehmet Görmez Hoca'ya başarılar diliyoruz. Allah razı olsun hizmetleri için. Tabii her insanın kendine göre hizmetlerinin artısı eksisi farklı platformlarda konuşulur, tartışılır. Bununla ilgili farklı yorumlar yapılır muhakkak. Gençlerle ilgili çalışmalarını özellikle Kocatepe'deki, hani biz de birkaç defa katılmıştık. Gençlik fuarı düzenlediler. Bir kadın ve gençlik merkezi kurdular. O bağlamda güzel çalışmalar yaptılar. Gençlik STK'larınınla buluşmaya gayret ettiler. Onları dinlemeye gayret ettiler. Ben Mehmet Görmez Hoca'nın gerçekten mikrofonun başına geçtiği zaman çok güzel konuştuğunu, çok güzel efendim noktalara temas ettiğini ve bunları böyle yetkinlikle ifade edip gerekenin ne olacağı konusunda bir güzel ufuk açıcı bir boyutunun olduğunu hep düşünmüşümdür. Ben buna kendisine de takdir ettim. Kendisinin yüzüne de söyledim bunu. Yani böyle bir Kocatepe'de bir şey vardı. Sempozyum tarzı bir forum vardı. Şimdi hatırlamıyorum ne olduğunu da. Ben de orada konuşmacılar arasındaydım. İlk oturumdaydık biz. Mehmet Görmez Hoca da orada dinleyiciler arasındaydı. Ben kendisine bu anlamda böyle milletin önünde her konuştuğunuzda çok güzel şeyler söylüyorsunuz diye bu takdirimi ifade ettim. Fakat İdarecilik başka bir şey Salih'ciğim. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede, Türkiye gibi çok zor bir ülkede idarecilik yapmak, velev ki hani ağzınızda kuş tutsanız böyle sizinle sınırlı bir keyfiyet değil. Yani kendi iradenizle, yapıp etmelerinizle değerlendirilemeyeceğiniz bir boyut var Türkiye'de idareciliği. Biraz nasip meselesi, birazcık efendim bu içinde yaşadığımız coğrafyanın meselesi, belki bilemiyorum. Şimdi ifade ediliyor ki Mehmet Görmez Hoca bundan sonra yeni kurulacak olan bir uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya'daki İslam Üniversitesi'ne benzer, Türkiye'de de İstanbul merkezli bir üniversite kurulacakmış. Daha böyle İslami tandanslı, İslam dünyasına hitap edecek, onun rektörü olarak devam edecekmiş diye ben buna çok sevindim. Tam hocanın yapabileceği, ilmi anlamda kendisini gösterebileceği bir yerdir. Diyanet gibi bir kurumun Türkiye'de çok zor bir yer olduğunu düşünüyorum. Gelecek yeni hocamıza şimdiden Allah'tan sabırlar diliyorum. Kim olacağı noktasında farklı spekülasyonlar var ama biz bunu niye konuşuyoruz bir gençlikle ilgili programda? Çünkü bugün Diyanet'in el atması gereken en önemli noktadan bir tanesi de bu gençlik meselesidir. Din dili dediğimiz, Diyanetin özellikle bir numarada sorumlu olduğu o dilin oluşturulmasında maalesef gençlere ulaşacak dilin oluşturulmasında biz çok gerideyiz. Bunu Diyanet nasıl yapar, nasıl başarır çok emin değilim ama bir ortada vaka var ki biz gençlere ulaşamıyoruz, erişemiyoruz. Onların duymadığı sözü de kimsenin duymayacağını bilmemiz gerekir. Ümit ederiz ki yeni gelecek olan Diyanet İşleri Reisi'nin bu mevzularla ilgili bir hassasiyeti olsun, kaygısı olsun ve böyle bir dil öğretilmesi noktasında da inşallah şey olsun, çabası olsun. Mezhepçiliğin, fırkacılığın, diğer taraftan İslam dünyasındaki bu kadar böyle bir bölünmenin, tefrikanın arasında Türkiye gibi bir zor ülkede bir taraftan layık olduğu söylenen, diğer taraftan da efendim bu kadar belki birçok bakanlıktan daha fazla bütçesiyle işte binlerce camide, on binlerce camideki görevlisiyle devasa bir kurumu bu kadar sorunun içerisinde yönetmek, bir de bunu siyasi iktidarla akuple bir şekilde yani hemahenk içerisinde yürütebilmek öyle kolay bir şey değil. Yani ağzınızla kuş tutsanız, Allame-i Cihan olsanız belli bir noktadan sonra yorulmanız kaçınılmaz. Bunu yapabilecek yiğitin de kim olacağını doğrusu çok merak ediyorum. Allah şimdiden ona başarılar versin diye dua ediyoruz.
Amin. Bu gençlerle buluşma dediniz ya abi. Türkiye'de dinin gençlerle buluşma noktasındaki sorundan bahsettiniz. Dünyada aslında biraz buna doğru gidiyor. Yani görüyoruz. Dünyada da bu sadece İslam'la ya da Türkiye'yle alakalı değil. Dünyada da aynı sorun var. Mesela geçen Adem Özkesen'in yeni kitabı çıktı, Kaçak Yolcu diye. Gençler gitti yazılardan biliyorsunuz oluşan bir kitaptı.
Afganistan yolculuğu.
Afganistan yolculuğu. Afganistan'da işte Afganistan dağlarında, Afganistan, Veziristan, o Pakistan üçlüsündeki kaçak yolculuğundan bahsediyor. Kaçak yollarla yapmış yolculuğu. Çünkü
aslında çok heyecanlı bir kitap yani.
Çok onu, heyecanlı hakikaten.
Yani onu herkese tavsiye ediyoruz burada.
Hakikaten öyle abi. Genç Dergi'de biz zaten seri olarak yayınlamıştık onu. Bir 30 yazı olmuştu zannediyorum ki.
Evet.
Onlar kitaplaştı. Çok da güzel bir kitap oldu.
Nereden çıktı Salih?
Pınar Yayınları'ndan.
Pınar Yayınları'ndan çıktı. Kaçak Yolcu değil mi?
Kaçak Yolcu. Buradan ilk baskısını
almak
yaptı.
İsteyen dinleyicilerimize duyuralım.
İnşallah Genç Dergi'mize de röportajı da olacak tanıtımı bu ay. Öyle bir durum.
Yarın da Adem Bey'i misafir etseniz burada.
İnşallah. Biz çok davet ettik. Pozisyon uymadı. Adem abinin gündemi yoğundu. Yurt dışına çıktı.
Kitap tanıtımı yapacağız abi dersen gelir.
Tamam. Bu programı dinleteceğim onu. Ömer, link atalım akşam. Adem abinin kitabına şimdi tekrar karıştırırken abi geçen
gün. Selam ediyoruz kendisine.
Kendisine selam ediyoruz okurken bir taraftan. Mesela İran yolculuğundan bahsediyor. Yani Afganistan'a gitmek için ilk İran'a girmiş. İran'dan Pakistan'a geçmiş. O hikayeyi anlatırken İran'daki camilerden bahsediyor. Bizi hep küçüklükten beri mesela değil mi Ömer? Oku zaman İran nasıl anlatılırdı? Türkiye İran'a mı dönüyor? İran çok işte şey bir ülke. Türkiye İran'a çevirecekler. İşte çarşaflı kadın gördükleri zaman siz İran'a gidin diye böyle bir şey vardı. Gazetelerden, medyadan yükselen bir ses vardı özellikle. Adem abinin kitabında çok dikkatimi çekti. Hakikaten biraz araştırdım. Mesela Coca-Cola reklamı olan yerleri İran'da çekmiş, fotoğraflamış. Hakikaten İran'da Coca-Cola'nın satıldığını, aslında böyle bir şeyin olmadığını, kadınların kılık kıyafet olarak aslında gösterildiği gibi değil, çok daha aslında seküler olduğunu ve ilginç bir şekilde camilerin bomboş olduğunu söylüyor adam abi. Her vakitte diyor, dikkat ettim diyor, genç hiç yok zaten diyor ve gençler hep şikayetçi, dinden uzaklaşmaya çalışıyor, dinden uzaklaşıyor. Bu dil zaten herhalde abi yani dünyada kaybolan bir şeye dönüştü.
Yani İran'da biraz farklı bir vakadır.
Tabii siyasi şimdi. Belki baskıdan dolayı belki
evet,
ama.
Evet orada tabii hani bizde nasıl laiklik bir dönem dayatılmış.
Evet.
Ve insanların aslında birbirlerine saygı göstermeleri gereken bir ilke. Hani kimsenin inancına karışılmaması gereken, o şekilde anlaşılması gereken bir ilke. Tam tersi sen kendi dinini bile yaşayamazsın. Hiç kimseye efendim böyle bir inancınla ilgili simge gösteremezsin gibi böyle çok ilginç zulüme dönüşmüş tabiri caizse. Şimdi orada da muhtemelen bir farklı bir din yorumu insanlara dayatılarak orada bir toplumsal rahatsızlığa yol açabilecek derecede bir şey var. Sıkıntı var. Bu hani sahih bir din anlayışı mıdır? Yani o Şia dediğimiz yaklaşımın ortaya koyduğu bir aslında siyasi görüş. Çünkü o siyasi görüş zaten hem İslam dünyasındaki ayrılığın ve tefrikanın da belki sebebidir. ehli sünnetle olan farklılık da o siyasete dayanıyor. O siyasetin hani 80'den beri birçok ülkenin belki batılı ülkenin ambargosuna rağmen hala devam ediyor oluşu da ilginç bir şeydir. Ama biz biliyoruz ki İran bütün tarihi boyunca İranlılığını yani hiç kaybetmemiş, hep korumuş. Hangi din, inanış ve kültür olursa olsun o kendine ait İranlılık kimliği hep muhafaza olmuş. Bu Pers'te de böyle olmuş, Sasani'de de böyle olmuş, Safevi'de de böyle olmuş. Ve Şah döneminde Pehlevi Hanedanı'nda da böyle olmuş. Şimdi Mollalar döneminde de böyle yani. İran hep İran'dır. Bazı devletlerle ilgili bu hükmü hep söyleyebiliriz. Rusya hep Rusya'dır. Komünist olsa böyledir, Çarlık'ta da böyle olsa böyledir. İran hep öyledir. Çin hep öyledir. Bizim de öyledir. 5000 yıllık bir geleneğe yaslandığımız için. Evet.
İngiltere yani, de belki öyledir yani. Başladım.
Tabii o büyük devletler hep böyledir. Şimdi dolayısıyla İran'ın vakası yani gençlerin rejime tepkisiyle hani o senin bahsettiğin tarzda genel küresel bazdaki değerlendirme açısından tam birebir örtüşmeyebilir ama yine de haklısın. Sonuçta onları da etkileyen bizi etkileyenden farklı değil. Bir popüler kültür var, küresel kültür var. Ben hep o örneği veririm. Alsak işte cep telefonlarında çocukların 3-4 tane gencin farklı ülkelerden ne var acaba dinleme, müzik dinledikleri yerlerde diye. Aynı aşağı yukarı birkaç ortak parça buluruz muhakkak yani. Bu küresel şeyin zeminin nasıl onları etkilediğini göstermesi açısından ilginç bir örnektir. Mesela bir Kore hayranlığı var. Kore dizileriyle ortaya çıkan bir fenomen var. Diyelim bir efendim şey var. Yani rap'tir, işte rock'tır. Bu tür müziklere yönelik bir ilgi var. Ama hepsinden önemlisi, bakın bu altı kalın çizgiyle çizilmeli. Hepsinden önemlisi alışveriş ve tüketime yönelik bir hayat tarzı var. Yani ne giyecek, ne yiyecek, ne izleyecek, ne efendim takip edecek ve bunu da tamamen sosyal medya üzerinden, sanal dünyalar üzerinden yapabileceği bir efendim hayat tarzı var. Bu hayat tarzı bugün gençleri çok ciddi kuşatmış anlamda. Ne yapacaksak buna karşı yapacağız. Yapamayacaksak da bunun karşısında maalesef ezileceğiz. Yani işte ezilmemenin, yok olmamanın yollarını aramak lazım. Bu sanal dile, bu sanal hayat tarzına karşı ne geliştirmek lazım? Nasıl bir duruş sergilemek lazım? Bence günün temel sorusu budur diye düşünüyorum.
Eyvallah. Biz hani belki bahsi de kapatmak gerekiyor böylece abi. Diyanet işlerini gençler olarak değil mi Ömer? Yani ilk defa bu kadar yakından tanımıştık. Yani hani konuyu tam oraya çevirelim ki diyorum abi. Türkiye'deki yansımalardan başka bir yere bağlayacağım. Mesela Diyanet Vakfı'nın yurt dışına öğrenci gönderdiğine şahit olduk son dönemde. Ve bu gidip gelmelerle biz dünyayı daha fazla tanıdık. Bu gidip gelmelerle biz Balşehir'i daha iyi gördük. Türkiye'yi daha iyi izleme şansına eriştik. Bu dönemde olduğu için belki de hani Mehmet Görmez sorusunu size sormak istedim birazcık abi. Ve işte İran'daki mesele, diğer dünyadaki diğer ülkelerdeki meseleler tabii küresel çapta büyük bir sıkıntı. Buradan çıkış nasıl olur? Belki böyle gider. Değişmez ama hakikat neyse biz onun peşinde olmaya inşallah devam edelim.
Yani yeni Türkiye'de ifade ediliyor ya, o da şimdi son dönemde böyle çok ciddi saldırıya uğradı. Bu kavramı da muhtemelen ileride daha çok tartışacağız. Siz ne yeni Türkiye'si kardeşim? Oturun oturduğunuz yerde diye birileri tekrar ayar vermeye çalışacaklar. Bunun emareleri de gözükmeye başladı. İşte o yeni açılımların, yeni kurumların, hı hı, TİKA gibi, yurt dışı akraba topluluklar gibi kurumların, tabii Diyanet Vakfı gibi kurumların yapmış olduğu açılımlar, hani yurt dışına öğrenci götürme, biz de Uluslararası Genç Derneği olarak ve Genç Dergisi olarak bu şeyin tam ortasında, göbeğinde yer aldık. Çünkü ilk bunları biz teklif ettik aslında. Yani özellikle işte Amerika'daki barış gönüllülerinin yapmış olduğu gibi üniversite öğrencilerinin muhakkak yurt dışına gönderilmesi, küresel bir vizyonla donatılması ve eğer bir onlara ideal verilecekse bunun ancak yurt dışına giderek mümkün olacağı noktasında biz daha 2006'dan beri Genç Dergisi'ni çıkarttığımız ilk günden beri hep bunu dillendirdik, hep söyledik bunu. Nitekim 200 tane öğrencinin gönderildiği son TİKA'nın toplantısında O konuşmada yapıldı. Yani orada bize de atıfta yapıldı.
Evet.
İlk defa bunun Uluslararası Genç Derneği'nde dile getirildiği. Sonra bunun TİKA'ya aktarıldığı. TİKA'nın onun üzerine böyle bir projeye giriştiği diye bizim de hakkımız orada teslim edildi. Allah razı olsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani o Diyanet Vakfı'nın açılımı da aslında yeni Türkiye'nin açılımıyla beraber ortaya konan bir şeydi. Diyanet bu anlamda Türkiye'nin bu açılımlarını ayak uydurmaya çalıştı. Ve bunu da bir nebze başardı. Fakat yani şimdi bugün Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Doğu ve Güneydoğu'da diyor. Geç kaldı diyor Diyanet diyor mesela. Yani o kadar çok sorun var ki, alanı var ki Salihciğim. Yani hangi birisine nasıl yetişeceksiniz yani? Ama bir tarafından da şöyle. Diyanet'in de elinde o kadar çok imkan var ki. En başta bu kadar cami, Diyanet Vakfı gibi para sıkıntısı olmayan bir kurum. Ve işte gönüllüleri seferber etti. Yani belki yüzlerce binlerce öğrenciyi seferber edebilecek bir mekanizma. Bir gönül coğrafyası sonra.
Evet.
Her tarafta size kollarını açıp bekleyen insanlar. Çok iş var. Yapacak çok şey var. Ulaşacak çok yer var, mekan var. Bunlara mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalıştı. Ama kemal, mutlak kemal yok bu dünyada. Bizim de değerlendirmelerimizi yaparken yani başarısızdı diye yekten silip atmamamız gerekiyor. Ya da böyle muhteşemdi, harikaydı diye mutlak kemalle onu ilişkilendirmememiz gerekiyor. Nedir? Ortada bir yerdedir kardeşim. Ne efendim muhteşemdir ne de böyle tamamen düşüktür. Biz de bunu hakkına veririz. Bir taraftan da eksikleri görmeye çalışırız. Yani bu sonuçta herkes için geçerli bir şey yani.
Eyvallah. Ömer, eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya şunu söyleyebilirim ben de. Ömer Miraç Yaman hocamızın çok güzel bir tabiri var. Din yorgunu gençler diye. Bence Diyanet'in yeni vizyonu bu dinin yorduğu gençlerin biraz daha yorgunluğunu alıp işte sizin dediğiniz gibi sahada böyle kendilerini göstermelerini sağlayarak güzel bir adım atıldı. Ben bu yönden Mehmet Görmez Hoca'yı çok sevdim, takdir ettim. Allah razı olsun demek istiyorum kendisine.
Eyvallah.
Ben yalnız din yorgunu tabirine katılmıyorum. Din yorgunu dinin bir hayat kaynağı olduğu anlayışıyla çelişen bir ifadedir. Dindar yorgun olabilir.
Yani sanırım ona evet, kastedilmeye yani çalışıyor.
Dindar yorgun olabilir. Ya da dinin yorgun olabilir. Hani dinle ortaya çıkan bir takım farklı yorumların yorgunu insanlar olabilir. Ama din yorgunu olmamalı insanlar. Olamaz da çünkü din hayat kaynağıdır. Allah ve Resulünün çağırdığı hayat kaynağıdır. İnsanı bu dünyada da öbür dünyada mesut edecek, saadete kavuşturacak en önemli kaynaktır. Bu algılardan hakikaten kaçınmak lazım. İşte bu İslam'ın yaptıkları, İslam'ın vaat ettikleri. Kardeşim Müslümanlar diye konuş.
Evet.
Müslümanlar diye konuş. Ortada bir suç varsa, bir cürüm varsa bu Müslümanlara aittir. İslam'a ait değildir.
Bu konuda abi zaten tam bir şey de sormak istiyordum size. Geçen bir video izledim. Bir hoca yani işte Kur'an'la tanışmasını anlatıyor. Kur'an'la tanışmam diye böyle seri yapmış. Önceki hayatı yine Müslüman aslında ama sadece hani Kur'an'la bakıyor hayata diye. İşte kendini Kur'an'la tanışıyor diye yorumluyor.
Gelenekten mi kopartıyor?
Gelenekten kopartıyor ve Kur'an'la tanışmış. Artık hani ben Müslüman oldum gibi anlatıyor. Bu konu abi bir. İkincisi yine geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarında bir tartışma oldu. Evrim meselesi. İşte Ebu Bekir Sifil Hoca ile Caner Taslaman tarafından tartışıldı. Biz de Genç Dergisi'nde aslında bu ay tam da bu konuyu kapak yapmıştık. Tabii biz daha önceden aslında bunu düşünmüştük. Daha bu tartışma yokken Genç Dergisi'nde bu kapak olacaktı zaten, dosya olacaktı. Aklı fikri yoksa adı Evrim olsun diye. İşte Evrim hayatımızda ne kadar var ya da ne kadar olmalı gibi bir dosya çalışması oldu. Çok da güzel oldu.
İçecek bir şey yok mu Salih'cim ya?
İçecek bir şey Ömer.
Yok, Evrim'le ilgili konuşuyoruz ya.
Yine de bakalım biz Ömer.
Ama şey olmasın, çay olsun. Başka bir şey istemiyoruz ona göre.
tam onu evet yani sizin göndermeyi de biz anladık buradan tabii ki. Programda da çok enteresan mevzular oldu. Yani tartışma öyle yerlere geldi ki işte hocaların, hoca dediğimiz insanların belki de kullandıkları ifadeler, yaptıkları şeyler bizi nasıl dine karşı yaklaştırmalı gibi düşündük. Bunu nasıl yorumlamak lazım mı diye soralım ya da nasıl düşünmek lazım mı diye soralım bilmiyorum ama bir İslam dininin ya da dinin yapılmaya çalışıldığı şey, din üzerinden yapılmaya çalışıldığı şey. Eğer buysa abi insanlar bundan uzaklaşmaya devam edebilirler diye düşünüyorum ben. Yani burada, biz burada birleşemeyiz. Burada hani İslam'ın birleştiriciliğinden ziyade ayrıştırıcılığı çünkü sürekli gösteriliyor bize.
Şimdi ben orada o tartışmayla başlayayım. Bir ilk sorunu da atlamayalım da Salih'cim.
Buyurun abi.
O kanal sosyal medyada bir etiketle bu tartışmayı canlı tutmak istedi. Hatırlıyor musun o etiketi? Kim haklıydı?
Kim haklıydı?
Yani kim haklı?
Kim haklı?
Yani kim haklı diye bir hashtag açmışlar. Sen oradan şu haklı bu haklı diye. Şimdi böyle zaten vaz edilmesi. Yani meselenin böyle ortaya konmuş olması. Bizatihi orada bir hakikat kaygısının olmadığını gösteren en önemli göstergeydi. Bir yerde de hakikat kaygısı yoksa ortada bir dalaş olacaktır. Nasıl bir dalaş olacağı da birazcık tarafların kalitesiyle alakalı bir şeydir. Tarafların bir tanesi kalitelidir, diğeri efendim bu işin profesyonelidir. İşte ortaya nasıl bir tartışma çıktığını hepimiz gördük. Yani. Ama maksat, en başta niyet, bu işi kurgulayanların ortaya koyduğu o çerçeve maalesef ortaya çıkan çıktığı da olumsuz etkilemiştir. Kim haklı diye yola çıkarsanız bir dövüşten ve dalaştan öteye gidemezsiniz. Ama hakikat nedir diye, ne hak, hak nedir, burada haklılık nedir? Yani burada maksat hakikate ulaşmaksa eğer ve bunu böyle ortaya koyduysanız ortaya çıkanın da daha güzel bir çıktı olacağına efendim kanaat edebiliriz. Bu açıdan da ben bir kere o kurgunun baştan yanlış konduğunu düşünüyorum. Maksat hakikati bulmak değil, tam bir reyting kavgasıydı. Zaten televizyonun, bu tür sosyal medya mecralarının maalesef böyle hakikati buldurma noktasında insanlar belki çok fazla oraya yöneliyorlar ama ben çok büyük bir saptırıcı işlevi olduğunu düşünüyorum. Hakikat orada değil kardeşim. Hakikat hala satırlarda ve sadırlarda. Bak bu önemli bir şeydir. Bu gecenin bu mesajı olsun Salih'cim. Bizi dinleyen izleyiciler, dinleyicilerimiz, bak izleyiciler yoktur ama dinleyicilere bunu söyleyelim hakikaten. Hakikat hala satırlarda ve sadırlardadır. Ekranlarda değildir. Yani bir kitaptadır. Kitabı ortaya çıkartan sadırdadır. Bir sadır bulmak lazım. Bir satır içine gömülmek lazım. Geçenlerde bir kardeşimiz geldi. İşte yurt dışına gidiyormuş, İngilizce öğrenecekmiş falan filan. Dedim ki ona, bak güzel kardeşim, istersen Oxford'a git, istersen Cambridge'e git, istersen Harvard'a git, nereye gidersen git. Nereye gidersen git kardeşim. Dil eğitimi alıp kendi öz yalnızlığınla, öz benliğinle kitaba yoğunlaşıp orada kaybolacak şekilde çalışabilme becerisinden geçer. Bunu yapamadığın takdirde 2 saat, 3 saat bütün dünyadan kesilerek çalışmayı, o konsantrasyonu başaramadığın sürece sen bırak dili hiçbir şeyi başaramazsın. Temel mesele bugün budur. Biz konsantre olma becerimizi yitirdik Salih'ciğim. Ve sosyal medyaya bir bak. Twitter'dan geliyor. Buradan Face'den bir şey paylaşılıyor. Oradan mesaj geliyor. Cep telefonuna sürekli bir şeyler akıyor. Seni bir anda, bir yerde ona biz şey diyoruz. Tevakkuf etmek diyoruz. Çok güzel bir tabirdir Osmanlıca. Tevakkuf etmekten mani kılan bir efendim hayat tarzıdır bu. Bir yere yoğunlaşamıyoruz ya. Evet. Bir yerde duramıyoruz. Bir yerde sabit kalamıyoruz. Tevakkuf edemeyen inkişaf edemez kardeşim. Bir yerde durmayı beceremeyen efendim bir yere gelemez. Demişler ki nabit olmadan, yani bir yerde bitki gibi dikilmeden ürün alınamaz. Yani bir yerde durmak lazım, yani sabit olmak lazım. Bu açıdan da sosyal medyanın, televizyonun, medyanın saptırıcı işlevini görmek lazım. İlk sorun vardı bir de. Hani Kur'an'a döndüm. Bir insan Kur'an'a döndüm diyorsa bize düşen mübarek olsun demekten başka bir şey değildir. Allah mübarek etsin. Bu zamana kadar neredeydi? Yani o geleneğin içindeki içkin, yani tam böyle geleneğe bütün her şeye nüfuz etmiş Kur'an'ı ben onu atarak buldum diyorsa ona da geçmiş olsun demek lazım. Çünkü Gelenek dediğimiz şey de sünnetin yorumudur.
Evet.
Sünnet Kur'an'ın bir hayat tarzı olarak ifadesidir. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Şimdi Kur'an ve sünnet Allah Resulü veda haccında bu iki emaneti bırakıyor bize. Bunlara yapıştığınız müddetçe diyor dağılmazsınız. Amenna ve saddakna. Bir de ümmetin ortaya koyduğu bir pratik var. Bir hayat tarzı var. Her türlü isyan, sıkıntı, kargaşa, savaş her şeye rağmen zamanı aşan bir hayat tarzı var. Bunu yok sayarak efendim bir pratik ortaya koyamazsınız. O pratiği yok saymak da bir şey değil. O pratiği hala varsayan insanlar ümmet çatısı altında birbirleriyle efendim teşrik-i mesai içerisindeyseler onları da yok sayamazsınız. Yani bu işin hakikaten sosyopsikolojik ortamını işte efendim bir nezaketini, inceliğini hani bazen söylerler ya üç tane sürüyü gütmekten aciz adamlar yönetici mi olacaklar diye. Hakikaten çıkıp da şöyle ortalıkta insanlarla teşrik-i mesaide bulunmayan, onlarla böyle düşüp kalkmayan, halk nedir, neye inanır, ne yapar, ne eder, bunlarla efendim hani düşüp kalkmayı züladdeden insanların böyle kendi fil dişi kulelerinden yapmış oldukları aforizmaların hiçbir geçerliği yoktur. Din hayatın içindedir, halkın içindedir, halkladır, halka rağmen değildir. İhya eder ve iki dünya hakikatini hissederek, fark ederek yaşamayı gerektirir. Bunları bir toplum pratiği içerisinde, sosyopolitik gerçeklik içerisinde, yani sosyolojik gerçeklik içerisinde anlamadan, algılamadan da ortaya konan işte efendim aforizmalar yine o irfanın o zamanı aşan gerçeğinde tuz buz olmaya, parçalanmaya mahkumdur. Amiş Efendi var. Son dönem Fatih camisi türbedarlarından, Fatih türbesi türbedarlarından diyor ki alim diyor doğruyu bilir. Arif yanlışı bilir. Bizim halkımız ariftir. Bizim halkımız kendisini doğruyu gösterecek alimlere belki muhtaçtır. Ama neyin yanlış olduğunu da böyle herhangi bir şeye ulemanın göstermesine ihtiyaç duymadan bilecek kadar irfan sahibidir. Niye? Çünkü irfan kalple alakalı bir şeydir. Kalben inanan insanlar, kalbi mümin insanların sahip olduğu bir özelliktir irfan. Dolayısıyla irfan öncelikle yanlışı bilip ona gitmemeyi, doğruyu da zamanla inşallah bulmayı gerektiren bir durumdur. Bunu bilmek yani halkın böyle bir irfani düzeyinin, bu geleneğin onu doğurduğunu bilmek böyle insanı büyük dafer etmekten de alıkoyar diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Çok, abi ben müsaadeniz olsa bir araya girmek istiyorum. Şimdi malum
çok heyecanlı girdim ha.
Var Faruk. Programın sonuna doğru gidiyoruz.
Gençliğe yaraşır bir giriş olsun dedim. Programımızın adı da Genç Zamanı. Buradan yola çıkarak Lütfü abimize hani bir gençlerin sesi olabilecek bir soru sormak istiyorum. Bir önceki sayımızda ustasız kalmayalım diye bir dergi kapağıyla çıktık. Ustalarımızın kıymetini anlattık. Buradan yola çıkarak siz de bizim nazarımızda bir ustasınız. Bizim için büyük bir ustasınız Lütfü abi. Az önce konsantreden bahsettiniz bize.
Estağfurullah değil mi burada Salih?
Bence demeyin abi.
Yok diyeyim diyeyim yok. Çünkü bak ben şuna inanıyorum.
Buyurun abi.
Nihai anlamda ustalık yok öyle bir şey. Herkes birisinin çırağı. Birilerinin de ustasıdır.
Evet.
İki şapka aynı anda yani.
Evet abi.
Hatta üç şapka bak. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Birilerinin ustasıyız. Birilerinin kalfası olmaya devam ediyoruz. Birilerine de bile çırak bile olmamışızdır belki de yani.
Evet. Ustamız olarak diyelim o zaman size.
Ya demeyin, bu evrim gibi oldu abi. Siz dediniz yani çıraklık.
Tekamül diyoruz biz ona sadece. Ustandan öğrenen o. Tamam. Önce bir tekamülü öğren de ondan sonra evrime geçersin.
Ben soruyu soradım.
Ben gireyim hemen sorayım. Az önce konsantreden bahsettiniz Lütfü abi. İşte konsantre olamadığımız için bazı problemler ortaya çıkıyor. Ne yaparsak yapalım sonuca ulaşamıyoruz gibi şeyler söylediniz. Bize konsantre olmamız için ne önerirsiniz abi? Çünkü ben de bunun büyük bir sorununu yaşıyorum. Eminim benim gibi diğer arkadaşlarım da bunları yaşıyordur. Hani bize böyle kısaca tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Kendimize küpe edinebileceğimiz...
Bir saat belirlemek lazım. Diyelim ben 10 ile 12 arasında ne yapmak istiyorsun? Kitap okumak istiyorsun. Yazı yazmak istiyorsun.
Dil öğrenmek istiyorsun.
Dil öğrenmek istiyorsun. Kurulu saat gibi. Sanki böyle o saatte alarm çalıyormuş gibi. Hatta alarm da kurulabilir, hiç sıkıntı yok. 10'da gidip o masaya oturmak lazım. Abicim niyetim yok. Daha gönlümden bir şey gelmedi. Gittim oturdum, ne yapacağımı bilmiyorum. Sen oraya, bak pratik bir şey söylüyorum. Saat 10'da otur ama cep telefonun olmayacak. Önünde ekran açılı olmayacak. Seni meşgul edecek bir şey olmayacak. Herkes bilecek ki annen, baban, arkadaşların, kardeşlerin saat 10'da o çalışıyordur. Sen oturdun, başladın. Ya o gün işte ezberlemen gereken kelimeler var. Yapman gereken bir efendim yazı çalışması var. Yapamıyorsun bir türlü. Abi sen yine otur. Saat 10'dan itibaren. O işin belki ileride ya çok kırtasiyesiymiş. Yani çok da önemli bir boyutu değilmiş ama diyebileceğin bir şeyi yine yapmaya başla. O an ne hoşuna gidiyor? Onu yapmaya başla. İkinci gün de öyle yap. Üçüncü gün de öyle yap. Dördüncü gün de öyle yap. O işin kalitesi zamanla artacak. Senin o 2 saati değerlendirme kaliten zamanla artacak. Ama senin bir kere orada 10 ile 12 arasında oturmayı başarman lazım. Çok önemli bir şey. Voltaire var. İslam düşmanı bir adamdır ama onların bazı böyle hayata dair pratik noktalarını almakta beis yok. Hikmet müminin yitik malıdır. Erken kalkmak için ne yaparmış biliyor musunuz? Saat 6:30'da kalkıyor mesela. 6'da kalkmak istiyor. Direkt 6'ya kurup da böyle 6'da kalkayım yarım saat işte efendim önce işte hani bazısı sigarayı keser böyle bitirir. Ondan sonra o süreçte işte efendim aslında böyle kademe kademe aşılması gereken bir süreci böyle cart diye keser. Zamanla belki onun farklı sıkıntılarını yaşayabilir. Sonra aniden geri döner gibi gibi. Bu öyle yapmıyormuş Voltaire. Saat 6:29'a kuruyor ilk gün. 6:29. 6:30'da çok farkı yok. Normalde zaten kalktığı saat. 6:29'a kuruyor. Bir hafta öyle devam ediyor. Sonra 6:28. Sonra 6:27. Sonra 6:26. Böyle hani böyle az dozlarla zerk edilen bir zehir gibi. İşte Osmanlı padişahları için şöyle söylenir. Yüzleri böyle şeydir. Soluktur. Benizleri soluktur. Niye? Çünkü az az zehir alırlarmış yemeklerinde. Çünkü zehirlenmeye karşı bir şey kesbetmek için. Yani vücut direnci sağlamak için. Şimdi böyle bir vücudun hani biyoritmi diyorlar ya biyoritmi. Hepimizin böyle bir biyoritmi var. Biyoritmi anlamadan bu konsantrasyonu, bu iradeyi, bu tür çalışmalar yapmamız mümkün değil. Hepimizin bir hayat tarzımız var. Bizim esas sıkıntımız ne biliyor musun Ömer Faruk'cuğum? Biz konforumuzdan vazgeçmek istemiyoruz. Ben bunu niye yapmadım? İşte şuna vaktim yetmiyor. Ya kardeşim sen yemeğinden fedakarlık yapmıyorsun. Uykundan fedakarlık yapmıyorsun. Kendine göre efendim o muhabbetinden, dostluğundan, arkadaşlığından, kardeşliğinden hani lüks sayılabilecek, konfor sayılabilecek vakitlerinden hiç feragat etmiyorsun. Uykundan feragat etmiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki şuna vakit bulamıyorum, buna vakit bulamıyorum. Sadece yarım saat. Bakın sadece yarım saat günde erken kalkmayı kendine başarabilen insan dünya fatihi olabilecek bir adamdır. Bu çok zor bir şeydir çünkü. Sürgit devam eden bir şeyden bahsediyorum. Bugünkü gençlerin en büyük sıkıntısı Ömer Faruk'cum temadiyet dediğimiz haslettir. Ne demek temadiyet? Mütemadiyen kelimesi de oradan gelir. Yani süreklilik yani.
Devamlılık.
Yani bir işte tevakkuf etmek. Bir işte süreklilik. Yani orada ısrar etmek. Şimdi büyüklerden bir tanesi için anlatılır. Fakir bir ailenin çocuğu. Vermişler bir medreseye. Uzun yıllar, uzun günler böyle ilk daha doğrusu ilk zamanlar böyle uğraşmış bir türlü başaramamış. Belki ezberlemesi gereken bir şeyi bir türlü halledememiş. En sonunda terk etmeye karar vermiş. Yapamıyorum ben bunu diye. Yolda bir tane efendim şey görmüş. İşte konaklanacak bir yer. Orada birazcık bir mola vereyim. Köyüne geri dönüyor artık yani. Orada bakmış ki bir kuyu var. Kuyudan su çekeyim. Biraz su alayım derken. iple kuyuyu çekmeye başlamış. Şey affedersiniz, içerideki kovayı çekmeye başlamış. Bir bakmış ki ip, yani sonuçta halattan, liften yapılmış bir şey. Kuyu taştan. O ipin o taşa denk geldiği yer, ipin sürekli orada hareket etmesinden kaynaklanan bir oyuk olmuş orada. Onu görünce yani kafasına bir şimşek çakmış. Demiş ki lif böyle ine gele, buna dokuna dokuna, burada böyle bir oyuk açabildiyse, ben de Allah'ın izniyle sabırla sebat ederek bu işi başarırım ve geri dönmüş. Nitekim ondan sonra da hakikaten başarılı olmuş. Şimdi bir mermerin üzerine şıp şıp şıp şıp bir su damlası zamanla orada delik açamasa bile ne yapıyor? Orada bir iz yapıyor. Bir efendim böyle farklı bir şey çıkartıyor yani muhakkak. Yani bu çok önemli bir şeydir. Bizim bu konsantrasyon meselesinde sabrı sebatı o biyoritmimizle ayarlayacak şekilde. Hani tamam konforumuzdan vazgeçelim demek kolay bir şeydir ama bunu nasıl yapacağımızı da, evet, tekniğini de ortaya koymak lazım. En başta söylediğim tekniği arkadaşlarımız, kardeşlerimiz uygulayabilirler. Belli bir saat belirlesinler. O saatte yani kıyamet kopsa ben o işi yapacağım desinler. Baştan doğru dürüst çalışmıyorum, yapmıyorum. Olsun, sen otur orada. Bir kelimeyi sürekli yazmak şeklinde boş, ilk bakışta boş gelebilecek bir fiil bile olsa muhakkak o saatte meşgul ol. Zamanla o meşguliyet seni daha kaliteli işlere sevk edecek ve sen o iki saatin ömrünü, bereketini ömrün boyunca göreceksin.
Teşekkür ederiz abi.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik abi.
Böylelikle. Ne kadar çabuk oldu ya.
Vallahi zaman geçiyor, muhabbet uzuyor. Ramazan işaret ediyor bize. Artık diyor yeter diyor. Başka programlar var diyor. Çok teşekkür ederiz abi. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
Biz de teşekkür ederiz. Umarız sadra şifa olmuştur.
İnşallah.
İnşallah hayırlı. Yani dinleyicilerimiz de burada tabii takdir edecek onlar ama siz de memnun kalmışsınızdır inşallah.
Biz zaten yani ne demek, süre nasıl geçtiğini anlamadık.
Yaklaşık 5 sayfa not aldım abi sizinle konuşurken, sizi dinlerken. Allah razı olsun, çok feyiz aldım.
Allah razı olsun. Estağfurullah. Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz abi. Tekrar görmek istiyoruz abi sizi burada, müsait oldukça. Ömer'le birlikte ağırlarız. Daha da güzel olur belki.
Evet.
Programımızı böyle sürdürmek isteriz. Genç zamanlarına biz böyle başlamıştık. Genç zamanını genç zamanı yapan aslında biraz da buydu. Güzel projelerimiz, fikirlerimiz de var. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak diyelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı abi son olarak?
Allah dinleyicilerimize de hepimize de inşallah basiret, firaset versin.
Amin.
O tevakkuf meselesi, yani bir işe yoğunlaşmak meselesi gerçekten hepimizin derdidir, sıkıntısıdır. Ne olacaksa satırlardan ve sadırlardan alacağımız şeylerle olacak. Bizim hakikaten İslam dünyası olarak hep beraber en temel meselemiz bir düşünce kısırlığı yaşıyoruz. Aklımızı kullanmak noktasında bir maalesef bir acziyet yaşıyoruz. Ümmet olarak yaşadığımız bütün bu dertlerin, sıkıntıların temel sorununun ben aklımızı kullanamamak olduğunu, akleden kalbe ulaşamamak olduğunu düşünüyorum. Bunun yolu da kıymetli kardeşlerim birazcık böyle birey olarak, yani fert, hepimiz tek tek böyle masamızın başında o satırlara gömülüp de sadrımızla o satırlara okuyacağımız bir meşguliyet ortamı kendimize oluşturmaktan geçiyor. Bunu oluşturmayı başaran dertlenir. Dertlendikçe de Mevlana'nın ifadesiyle yol açılır. Allah o yolu açsın inşallah.
Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ömer'cim çok teşekkür ederiz sana da. Bugün bizlerle beraber oldun. Evet, genç zamanında bugün Mehmet Tuvarslan bizlerle birlikteydi. Lütfü abimizi ağırladık. Genç zamanında beraberdik. Yine beraberiz. Bir şey değişmedi. Ve Ömer Faruk Özbil, Genç Dergisi yazı işlerinden, onunla beraber Lütfü abiye gündemimizdeki soruları sorduk. Biz çok keyif aldık. Biz çok faydalandık diyelim. Ve bunun sizler için de aynısının geçerli olduğunu ümit ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.